Peki, teşekkür ediyorum. Özellikle analizlerini paylaşan ve gerçekten veriler toplayarak analiz paylaşan dostlara çok teşekkür ederim. Ben istatistik bilimi bölümünde eğitim aldım. Ekonometri mezunuyum. Bazı göstergelere tabii ki çok önemlidir ama biz istatistikçiler olarak şuna bakarız. Paylaşılan göstergelere değil, asıl paylaşılması gerekirken paylaşılmayan göstergeler aslında çok daha fazla bilgi verir. Evet, Rusya ve Ukrayna Savaşı keşke olmasaydı. Savaşın hiçbirini savunmak mümkün değil ama 3. Dünya Savaşı nasıl engellenir? 3. Dünya Savaşı zaten uzun süredir yaşanıyor ve küresel çapta böyle bir savaşın olacağına ben inanmıyorum. Birçok sebebi var. Birincisi, 3 tane seçenek var. Birincisi şu: ya dünya dışı bir gezegenden bir ırk olmalı. Bunlar ancak çok yoğun radyasyon ortamında hayatlarını sürdürebiliyor olmalılar ki böyle bir savaşa doğru bir eğilim olsun. Yani onların yönetiminde veya onların işte manipülasyonlarıyla bir savaş çıksın. Yoksa diğer türlü mümkün değil. Çünkü Çernobil'de bile biz gördük, küçük bir santral, yani nükleer silahları oranla söylüyorum, küçük bir santral patladığı anda bile ciddi anlamda sadece patladığı alan değil birçok bölgeyi etkiledi. Dolayısıyla nükleer bir savaş tamamen ve bu tür söylemlerin, yani böyle bir korku beklentisinin bir cambaza bak oyununun bir parçası olduğunu söylüyorum, düşünüyorum. Buradaki bu söylemi ileten dostlarımıza asla böyle bir şey söylemiyorum, genelde diğerleri için. Yani bu olayı böyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Peki olan ne ya da seyrettiğimiz şey ne? Örneğin Çin'in buğday üretimini yasaklayıp ciddi anlamda buğday ithal etmesi. Yine Çin'in elindeki isterse Amerikan devlet tahvillerini piyasaya sürdüğü anda dünyanın en borçlu ülkelerinden biri olan, ciddi bir borcu vardır Amerika Birleşik Devletleri'nin, istese bir ayda ekonomisini alt üst edebileceğini ve buna karşılık verebilecek bir silah gücü de var Çin'in. Yani her ne kadar Çin'le Amerika çatışıyormuş gibi görünse de aslında ciddi anlamda böyle bir çatışma olmadığını düşünüyorum. Sebebi şu: en son pandemist politikalarda gördük ki Çin ve ABD ve diğer bir takım, işte Almanya özellikle, bu Covid süreciyle Dünya Sağlık Örgütü diyorlar. Ben belgeli sahtekarlıkları belgeli olduğu için domuz gribinde ben ona Dünya Sahtekarlık Örgütü demeyi tercih ediyorum. Almanya, Çin ve ABD üzerinden yapılan bir operasyon oldu tüm dünyaya. Aslına bakarsanız asıl sorun şu: evet, bir savaş var ama bu dünyadaki orta sınıfa karşı açılmış bir savaştır. Orta sınıf dediğimiz, yani hem belli bir gelir seviyesinde olan, belli bir konfor seviyesinde olan ve demokratik haklar konusunda bilinçli olan bir insan topluluğundan bahsediyorum. Bu insanlara karşı yapılan savaş birçok başlık altında yürütüldü. İşte en son gördüğümüz bir iki deneme yapıldı domuz gribi salgınına falan. Covid sürecinde bunu gördük. Medya bunun zaten içerisindeydi. İnsanın en büyük korkusunu kullandılar. Düşerek ölen, ağzından salyalar, köpükler çıkan insanlar bütün medyaya yapıldı. İnsandaki en büyük korkulardan biri düşme korkusudur. İşte öyle Covid oldu güya Wuhan'da birileri ve düşüp güya öldüler. Sonra bu görüntülerin aslında Covid'le hiç ilgisi olmadığı da ayrıca yayınlanmasına rağmen tabii ki medyada yeterince yer bulmadı. Şimdi burada önemli olan konu şu: tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Paylaşılan göstergeler önemlidir, ancak asıl bilgi paylaşılmayan göstergelerde vardır. Paylaşılmayan göstergeler nedir? Dünya nüfusunun, dünyadaki suyun sadece %3'ünün insan, yani canlı kullanımına uygun olduğu, %97'sinin canlı kullanımına uygun olmadığı gibi bir algı yönetimi yapılıyor. Sudan örnek vermemin birazdan açıklayacağım nedenini. Bunu bir sohbet odasında uluslararası kuruluşlarda çalışmış bir insana sormama rağmen, yani IMF ve Dünya Bankası'na falan çalışmış birinden bahsediyorum, yanlış anlamayın. Dedim ki, peki o %3 diye çok minnacık gösteri verdiğiniz su miktarı kaç milyar insanı besler? Aldığım yanıt şu oldu: bilmiyorum. Şimdi bu seviyedeki bilgi seviyesine sahip bir insanın bu %3 ve su sorunu üzerinden yorum yaparken bu bilgiyi bilmemesi, tabii bilmiyorum dediğine göre beyan esastır, bana çok garip geldi. En azından bir araştırılabilirdi. Hane halkı bu %3'ün sadece %10'unu kullanır. Ciddi söylüyorum. Hani musluklarınızı kapatın falan diyorlar ya, uzatmak istemiyorum değerli misafirlerimize Suat Hoca'yı bekletmeyeyim. Şimdi böyle bir algı yönetiminin içerisindeyken özellikle medya üzerinden yapılan, aslına bakarsanız ben sürekli şunu söylüyorum, hurafeci bilimcilerle hurafeci dinciler el ele insan türüne karşı savaş açtılar diye. Hurafeci bilimci deyince insanlar şaşırıyor. Bilimin hurafesi olur mu diye. Öyle bir hurafesi oldu ki biz bunu sürekli görüyoruz. Sanki Spencer mezarından çıktı, dünya bilimine ahkam keser hale geldi. Spencer'ın kim olduğunu biliyorsunuzdur belki. Darwin'in, garibim Darwin, evrim teorisini sosyolojik anlamda uygulamaya kalkan bir insanlık suçlusudur. Hitler'in de fikir babasıdır. Neyse, çok da uzatmayayım. Dolayısıyla sağlık, gıda, su ve iklim üzerinden ve karbon ayak izi üzerinden yapılan açıklamalara baktığınız zaman aslında Ukrayna ve Rusya savaşı bir cambaza bak olayıdır. Yanlış anlamayın ne olur. Tabii ki savaşı istemiyorum. Tabii ki Rusya işte komşumuzdur, sorunlarımız olmuştur ama burada sorulacak soru şudur. Putin'den sonra ne olacak? Putin
son iki cümlenizi tekrar söyler misiniz? Çok önemli bir şeydi benim için. Lütfen.
Bir hatırlatır mısınız? Ben zaman kazanmak için hızlı konuşuyorum.
Yok, önemli değil. Orada bir şey yok. Cambaza bak örneğini verdiniz. Ondan önce bir cümle kullandınız. Buyurun.
Şimdi şöyle, sağlık, gıda, su, iklim ve karbon ayak izi üzerinden yürütülen bu operasyonların arkasında Rusya ve Ukrayna savaşı tabii ki istemeyiz dedim. Yani hiçbir savaşı hiçbir insan vicdanı onaylamaz zaten. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı arka taraftaki şirketokrasinin yürüttüğü operasyonlara karşı bir cambaza bak olayıdır dedim. Ve dedim ki Putin giderse ne olacak? Putin'le çok iyiyiz, tamam. Putin bir konferansa giderken İzmir Marşı çalabiliyor, çok da güzel. Ulus devleti savunuyor. Bu benim açımdan da çok önemli, şirketokrasiye karşı. Peki bu Putin gittikten sonra ne olacak? Ya da diğer devlet adamları gittikten sonra? Bence konumuz 3. Dünya Savaşı'nın çıkıp çıkmayacağı değil. Zaten bir anlamda 3. Dünya Savaşı yıllardır yaşanıyor. Bölgesel anlamda. Asla nükleer bir savaş korkusuyla bir takım sanal kahramanlar icat etmeye ihtiyacımız yok. Yani aman Allah'ım nükleer bir savaş çıkacaktı. İngiltere bunu engelledi ya da ne bileyim Amerika engelledi veya Çin engelledi. O zaman hani önümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi. İşte bu uluslararası ya da 3. Dünya Savaşı söylemlerinin arkasında, tekrar söylüyorum, değerli konuşmacılarımızı tenzih ediyorum, onlar için söylemiyorum. Bunların arkasında karbon ayak izi uygulamalarına sesini çıkarma, su krizi var, iklim krizi, iklim değişimi olabilir. Bu zaten Times Nehri de dondu geçmişte ama küresel anlamda bütün gezegen buz devrine girmedi. Yani çok daha anormal olaylar yaşandı. O zaman sağlık, gıda, su, iklim ve karbon ayak izi konusunda uluslarüstü şirketlerin, şirketokrasilerin dayatmalarına sesini çıkarma. Ya da sesini çıkarma derken dikkatini çekmesin. Şimdi ben bir savaş stratejisti değilim. Ama bugün harp teknolojisiyle zaten nükleer silahlara hiç gerek kalmadan ciddi anlamda bölgesel, hatta ülke çapında operasyonlar yapıldığını, bunun artık belgeleriyle yayınlandı ve birçok ülkenin savunma sanayinin içerisinde, daha doğrusu savunma ordularının içerisinde harpla ilgili birimler var. Bunu en son Rusya'nın bir denizaltısında hiçbir alet yanmazken bir sürü insanın katledildiğinde bazı şeyleri gördük. Neyse, o detaya girmeyeceğim. Yani bir 3. Dünya Savaşı ve nükleer silah kullanılırsa korkusu üzerinden yürütülerek şirketokrasinin insanlığa dayatmaya çalıştığı bu yeni dünya sistemi, ister buna küreselcilik deyin, ister sömürgecilik deyin, tanımlama çok önemli değil. Ama bu anlamda tüm insanlığa yapılan ciddi bir dayatma var. Az önce bir arkadaşımız çok güzel söyledi. Onlar dedi muhtemetleridir. Yani şu dolar milyarderleri listesinde çıkanlar. Evet, doğru. Asıl sömürgecilerin ya da asıl zenginlerin hiçbir zaman ismi öyle ekonomi dergilerinde falan çıkmaz. Milyarderler listesinde de çıkmaz. Bu durumda bizim lütfen yanlış anlamayın, sosyal bilinçlenme seviyesinde küresel anlamda bir nükleer savaş çıkar mı çıkmaz mı korkusundan çok, çünkü böyle bir şeyin çıkmasını ben öngörmüyorum, ya uzaylı bir var, bizim haberimiz yok ya da paylaşılmıyor ve gezegeni radyasyon gezegeni haline getirmeye çalışacaktır, ya da bu yoksa eğer cambaza bak oyunu vardır. Peki buradaki kıtlık, yani sanal kıtlık. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en önemli etkilerinden biri, biliyorsunuz, bir Avrupa'daki insanları, yönetimleri değil, şirketleri değil, refah seviyesi en yüksek ülkeler olan Avrupa Birliği toplumlarındaki orta sınıfı darmadağın etti. Bunu hepimiz biliyoruz. Ekonomi de öyle. Pandemisi politikalar da böyle. Hiçbir zaman şirket okresinin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde veya Afrika'nın ormanlarında yaşayan yerli bir kabile bir şirket okresi için risk değildir. Risk kimlerdir? Bizim ülkemiz gibi, Avrupa ülkeleri gibi bilimle tanışmış ülkelerin, orta sınıflarının, yani bilinçli, sosyal bilinci yüksek, bu yapılan operasyonları görüp ona göre tavır alan, geri döndüğünde de ama maalesef son pandemist politikalarda bunu göremedik. Bunu defalarca paylaştık, tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Bana kalırsa asıl gündemimiz sağlık, gıda, su, iklim ve karbon ayak izi söylemleri üzerinden şirket opresinin tüm insanlığa dayatmaya çalıştığı yeni bir yönetim sistemi olan, vardı zaten, artık bunu legalleştirmeye ve rızaya dayalı yapmaya çalışıyorlar, korkizm dediğimiz yeni bir yönetim sistemine karşı sosyal bilinci artırmamız gerekiyor. Bilimsel yayınlarda da çok net bir şekilde bu belgelenmiştir. Korkan bir insan 3 gün boyunca öğrenme yetisini kaybeder. Zaten son Covid süreci pandemist politikalar da korku üzerinden yürütüldü, biliyorsunuz. Bilimsel bir yayın var, nosebo diye. Nosebo, korkutarak insanı hasta edebileceğinizin bilimsel karşılığıdır. Her saat başı siz medyadan şu kadar insan Covid oldu, bu kadar kişi öldü, bilmem ne oldu deyip grip verilerini hiçbir şekilde paylaşmayıp ortalama bir korku yarattığınız anda zaten amaca ulaşıyorsunuz. Çok da uzatmayayım, çünkü o insanların öğrenme yetisi kayboluyor. Bunu nörobiyoloji konusunda uzman arkadaşlarımız varsa daha iyi anlatacaklardır. Korkan insanın öğrenme yetisi ne hale gelir? Dolayısıyla affınıza sığınarak, sanki biraz gündemin dışında konuşmuş gibi oldum ama asıl hedefi ve asıl amacı doğru görmek ve ona göre savunma sistemimizi kurgulamak ve önlem almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Asıl sorun, asıl eğer bir savaş varsa şu anda insanlıkla şirketokrasinin ya da korkizmin bir savaşı var ve bu son 10 yılda giderek arttı. Bunun için de bizim sağlık, gıda, su, iklim ve karbon ayak izi üzerinden yapılan operasyonlara karşı sosyal bilinci arttırdığımız zaman bence çok ciddi olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu tanım bana ait değil. Sayın Cengiz Özakıncı çok değerli bir aydınımızdır. Müthiş bir cümlesi, tanımı var. Türk silahsız kuvvetleri der. Türk silahsız kuvvetleri. Çok doğru bir tanım. Sosyal bilince atıfta bulunur bu cümle. Sosyal bilinç konusunda işte Oya Hanım'ın, sizlerin, değerli işte Suat Hocam'ın ve diğer arkadaşlarımın paylaştıkları bilgiler, sosyal bilinç yükselir de şirketokrasinin dayatmaya çalıştığı korkizme karşı belli bir davranış içerisinde ve belli bir davranış modeli ve tüketmeme modeli, bu çok önemli. Ben geçenlerde söyledim, çöp tenekesi dediğiniz şey çöp tenekesi değildir, israf kutusudur diye. Eğer biz şirketokrasinin bize dayattığı tüketim ve korkizm üzerinden ve bizim de desteklediğimiz bu iki yapıdan vazgeçersek, ne 3. Dünya Savaşı sorunu kalacaktır, ne de şirketokrasi kalacaktır. Ulus devletler de inşallah ilelebet payidar kalacaktır diyeyim. Çok uzattım, çok özür dilerim. Konuyu başka bir yere çekmek zor olduğu için.
Estağfurullah.
Ama eğer bir savaş olacaksa da harp teknolojisiyle olacaktır, nükleer silahlarla değil. Teşekkür ederim.